Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum sanat tarihçisi, yazar, araştırmacı, eğitmen. Türk ve İslam sanatı, özellikle de Çin'i denilince akla ilk gelen isimlerden biri, çok değerli bir bilim insanı Profesör Doktor Gönül Öney. Hoş geldiniz Gönül Hanım.
Sağ olun. Hoş bulduk Nilay Hanım. Sizi tanıdığımı çok sevindim. Alaçatı'da tanışmıştık diye hatırlıyorum.
Evet, aynen. Ya ne kadar şahanesiniz ya. Bunları bile hatırlıyorsunuz. Şimdi ben biraz uzun bir giriş yapmak istiyorum. Sonra tamamen sözü Gönül Hanım'a bırakacağım. Gönül Hanım'ın dediği gibi biz İzmir'de tanıştık. Çünkü İzmir'de yaşıyor artık. Bir antik kent gezisinde Torbalı'da sanırım 7 yıl kadar önceydi. Ben Gönül Hanım'a hayran oldum. Yani kızı Aylin Öney'i tanıyorum ama nasıl aktif bir kadın, nasıl muhabbette bilgi küpü ve ben hatırlarsanız sizin yanınızdan ayrılmaz oldum. Sonra da Aylin hep dalga geçti, işte arkadaşın şunu yapıyor, arkadaşın bunu yapıyor, hep sizi sorardım. sonra da hep bu söyleşiyi yapalım istedim. Çünkü bir günde biz bir İzmir seyahatimde Arkas Trio konserinde bir kilise de karşılaştık. Yan yana oturduk. Sonra da dönüş yolunda.
Evet, hatırlıyorum.
Ya dönüş yolundaki muhabbetimizde Gönül Hanım bana bir hikayeler anlattı. Aile, anne, baba, ben bir hayran kaldım. Zaten hayranım ama eserlerini arada okumuşum, hayranım. Aile hayatı beni çok etkiledi, yaptıkları çok etkiledi ve daha sonra bir öğrencisinin, Sevinç Gök'ün, Arkeoloji Sanat Yayınları'ndan bir kitabı çıktı 2018'de, değil mi?
Evet.
Gönül Öney ile Söyleşi, iki dünya arasında mutlu ve şaşkın bir gönül. Ya şimdi ben biraz uzun bir giriş yapacağım, daha sonra tamamen Gönül Hanım'a vereceğim sözü. Niye uzun bir giriş? Kitapta Gönül Hanım'ın yazdığı kitaplar ve kitap bölümleri bölümü 39 maddeden oluşuyor. Bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler 9 sayfa tutuyor. Yurt dışında çalışma ve konferanslar 11,5 sayfa tutuyor. Ege Üniversitesi Senatosu Üstün Hizmet Madalyası'ndan, Almanya Hükümeti Liyakat Nişanı'na, Fulbright bursundan Sovyet Bilimler Akademisi bursuna kazandığı ödüller ve burslar tam bir sayfa dolusu. Yani saymakla bitiremeyeceğim. Dünyanın dört bir yanında konferanslar, eğitimler, kitapları Japonca'dan İngilizce'ye pek çok dilde basılmış. İnanılmaz. Yani hani okul hayatınızı falan da anlatmak istiyorum ama onu size bırakacağım. Çok etkileyici bir meslek hayatı var. Gönül Hanım'ın vefatına kadar 59 yıl bir arada olduğu eşi Doğan Bey'le iki çok değerli kız çocuğu var. Kızları Sezin Öney ile Aylin Öney Tanı, biz farklı alanlardaki yayınlarından, radyo programlarından, yazılarından, kitaplarından tanıyoruz. Saymakla bitiremiyorum. Bu arada bitireceğim ama. Bu arada Gönül Hanım hakkındaki kitabın sonunda İlber Ortaylı'dan Nazan Ölçer'e pek çok dostu. Onun hakkında sözler söylüyorlar. Yine orada Profesör Doktor Ali Rıza Karacan aile meselesini biraz özetlemiş. Ben de oradan özetleyeceğim. Daha sonra da Gönül Hanım'a geleceğim. Diyor ki Ali Rıza Bey, Gönül Hanım çok değerli bir bilim insanı. Ankara'nın bilinen ailelerinden gelen İmar İskan Müsteşarı Mithat Yenen'in kızı. Kayınpederi Mustafa Sabri Öney, İzmir eski valilerinden. Eşi Doğan Bey, Robert Koleji ve Stanford Üniversitesi mezunu. Çok iyi bir mühendis. Kardeşi Sevgi Soysal, ünlü bir yazar, hepimiz tanıyoruz. Diğer kardeşi Duygu Aykal, ünlü bir koreograf. Bir diğer kardeşi birçok çocuk kitabına imza atmış bir isim, Mimar Mine Kazmaoğlu. Eniştesi Mümtaz Soysal, Dışişleri eski bakanı. Diğer eniştesi Gürer Aykal, ünlü bir orkestra şefi. Bir diğer eniştesi ünlü mimar Adnan Kazmaoğlu. Damadı Ahmet Tan, turizm eski bakanı. Daha ne olsun? Tekrar hoş geldiniz. Başlayalım mı Gönül Hanımcığım?
Vallahi o kadar çabuk güzel özetlediniz ki. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben kendimi hep çok şanslı bir insan sayıyorum.
Maşallah.
Çünkü iki kültür beni zenginleşti.
Evet.
Doğu, Batı.
Evet.
Yani babaanne tarafı, baba tarafı dedemi hiç tanımadım. Onlar Selanik'te yaşıyor ama büyük anne Tekelioğulları sülalesinden oraya sürülüyor. Sonra işte babam yani aile İstanbul'a geçince İstanbul'da şey diyor. Ama ben Stuttgart'ta doğuyorum. Hı hı. Berlin yazıyor nüfus kağıdında ama çünkü o zaman konsolosluk Berlin'de. Yani Almanya yıllarımı çok iyi hatırlıyorum, çocukluğumu. Çünkü evet, doğduktan bir süre sonra geliyoruz Türkiye'ye. Çünkü babaanne sakın Alman gelin getirme diyor ama babam önce haber vermiyor. Sonra iki çocukla birlikte dönüyor. Yani ben ve Kaya, abim Kaya'yla dönüyoruz. Ve benim ilk dilim de Almanca oluyor. Yani o Alman kültürünün yanında çok zeki bir kadın olan babaannem Zafer Hanım da sonra annemin çok sevgili gelini oluyor.
Evet.
Babaannem her gün Kur'an okurdu. Başını sallaya sallaya. Bana da anlatsana biraz derdi. Ve annemi çok sevdi. Sık sık aslında dede öldüğü için halamla yaşıyordu. Halamın eşi de Fuat Türkay, konservatuvarın müdürüydü. Ama sık sık bize gelirdi. Yani o müzik dünyası, konserler ve annemden kazandığım dünya Doğu Batı daha o zaman içinde başladı. Ama bütün tabii arkadaşım o zaman da Ankara'da bir Atatürk dönemi sonlarıydı ama bazı tabii farklı çok tutucu ailelerden de arkadaşlarım vardı. Hele ilkokul birinci sınıfta hep bana Alman gününden içip çok öfkelenirdim. Anneni çok seviyoruz derlerdi. Çoğu arkadaşlarım eve gelirdi. Hep onlar misafir ederdi. Annem güzel pastalar yapardı. Bizim evde o zaman doğum günlerim kutlanırdı. Doğum kutlama adeti yoktu. Arkadaşlarıma da hatta annem hediyeler alırdı. Ama anneni çok seviyoruz ama gavur olduğu için, cehenneme gideceği için çok üzülüyoruz dedikçe ben tavanlara çıkardım. Ne biçim din bu derdim, niye annem, onların annesi gitmiyor diyorum. Bazılarının annesi yalan da söyleyebiliyordu, bazı arkadaşların Almanya'dan gelen bebeklerimi çalıyordu falan fıstık, onlara ayıp olmuyor. Onlar cennetlik, ben cehennemlik ve o da annem cehennemlik diye Allah'ım yarabbim sevgiyle birlikte nasıl annemi cehennemden kurtarırız diye düşünüp duruyorduk. Ondan sonra karar verdik. Biz o kadar çok sevap işleyeceğiz ki ondan sonra cehennemden annemi de kurtaracağız. Artık oruç tutmaya mı kalkıyorduk? Tabii beceremiyorduk. Anneme de söyleyemiyorduk. Tabii annemden endişelerimizi gizliyorduk. Öyle bir dünya. Babam da Batı'ya çok açıktı. Çünkü babamın Almanya'dan profesörleri mesela Paul Bonat Ankara'ya geldi. Ankara'da uzun yıllar yaşadı. Saracoğlu Mahallesi'ni yaptı. Ankara Operası onun zamanında kuruldu, yapıldı. Yani sık sık bizim eve gelirdi. Babamın bir sürü mimar arkadaşı, ressam arkadaşı evimize girer çıkardı. Yani iki dünya ve bu iki dünyada fakat sonuçta ben küçücükten karar verdim. Benim bir Allah'ım olacak. Hristiyanları hem Müslümanları seven Allah olacak diye. Peygamber'e ihtiyaç yok diyordum. Babaanne de Kur'an'ı bana öğretemediğine göre anlamazsın ki Arapça diyordu. Arapça okuyorum diyordu. Arapça bilmiyordu ama. O zaman böyle çok güzel tercüme edilen Kur'an'lar da yoktu. İlk Kur'an'ı lise yıllarında okudum. Ve yani ne kadar farklı bir dünya olduğunu aslında o zaman anladım Türkçe tercümesinden. Ama ateist olmaya karar verdim. Bütün Allah, bütün dünyadaki insanları sever. Sevmezse benim Allah'ım o olamaz diyordum. Ve küçükken, çocukken, Stuttgart yıllarında anneannemin Stuttgart'ın göbeğindeki kitap dükkanını hatırlıyorum. Tam Königstrasse'de, yani Krallar Sokağı'nda, merkezinde büyük bir kitap evi vardı. Hı hı. Ve o kitap evi de büyük annemin, Alman anneannemin, Rosa Fuchs'un, Fuchs ikinci eşinin soyadı. Çünkü ilk eşi harpte ölmüştü. Hı hı. O dükkanını hatırlıyorum. Hep üst kata çıkardım. Çünkü orada çocuk kitapları vardı. Aman ne güzel renkli renkli çocuk kitabı. Ve orada bir kitapta böyle bulutlar üzerinde oturan büyük şişko bir arçıbaşı büyük kazanda malibi kaynatıyor. Ve o kaynatan malibi böyle aşağıdaki böyle kiliselerin falan olduğu bir çok güzel bir eski Bavyera köyünün sokaklarının doğru akıyor ve bütün halk kazan kazan mahallevi dolduruyor ellerine. Ah tamam dedim, ben Allah'ımı buldum işte. Böyle herkese iyilik yapan bir açıbaşı benim Allah'ım dedim.
Ya Gönül Hanım, ayrıntılı anlatıyorsunuz ve şunu da fark ediyorum. Sizler ve kardeşleriniz, yani işte abiniz Kaya Yenen, siz Sevgi Soysal, Duygu Aykal, Mine Kazmoğlu, İzzet Yenen, hepiniz ne kadar etkilenmişsiniz aslında bu kültürden. Şimdi biliyorum ki anneniz çok güzel bir kadın, sanatla çok ilgili.
Çok güzeldi, çok güzel Aliye derlerdi. Yani anneliyse sonra Aliye oldu tabii. Yasa gereği Türk'le evlenince Alman yasaları nedeniyle de hem Müslüman oldu kağıt üstünde, hı hı, hem de şey, ama biz hiç çocukken babaannem her gün bize geldiğinde de beş vakit namaz kıldığı halde, yani ve annem aslında harp yıllarında en iyi yemek orada çıktığı için bir Katolik okuluna gittiği halde biz dil eğitimiyle büyümedik, ama Noel sırasında bizim evde de çam ağacı dikilirdi ve o çam ağacını ben süslerdim Kaya ile birlikte ve bayılırdım. Ve konservatuvar mezunu olan annem piyanoda Noel şarkıları söylerdi. Biz de koro halinde o şarkıları söylerdik. O kadar güzel şarkılar ki hala benim içim ezilir. Annem çok güzel bir sesi vardı, çok güzel piyano çalardı. Yani bizim evimizde müzik de çok önemli idi. Babaanne de Alaturka'yı dinlerdi. Bazı Alaturka şeyleri de çok iyi hatırlıyorum o yıllardan. Hı hı. Ama işin ilginç tarafı, sonra Ankara Kız Lisesi'nden sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yepyeni kurulan sanat tarihi bölümü bir Alman uluslararası kadın profesör tarafından kurulmuştu. Katarina Otto Dorn gibi bir uluslararası profesör tarafından beni adeta kızı gibi belledi. Sorbonne'da bir ünlü bir kadın profesör tarafından yetiştirilmişti. Jeanine Sourdel tarafından. O da yani bana yeni bir dünyayı açtı. Yani çok güzel yıllarım oldu İzmir'de. Daha önce de Ankara'da Remzi Oğuz Arık'ın oğluydu Oluş Arık. Sonra şimdiki eşi Ruçan Arık da bizim bölümümüze katıldılar. Ama biz Oluş'la aynı dönemde asistan olduk. Oluş'u da babası nedeniyle işte Türkçü, sağcı bilmem ne diye tenkit eden bazı şeyler, öğrenciler vardı. Hep Oluş'u ben çok severdim. Onu korurdum öğrencilere karşı sözde. Yani böyle bu fanatikleşme, sağ sol savaşları, doğu batı kültürü beni hem çok zenginleştirdi. İkisini anlamaya çalıştım hep çocukluğumdan beri. Ve daha büyük yıllarında, savaş yıllarından sonra her vesileyle konferanslar için ve sempozyumlar için batıya gidince, Amerika'ya, Avrupa'ya, Avrupa'nın her ülkesine, İngiltere, Fransa, Almanya, bilmem Belçika, Ozan'da, İsveç gittikçe bu iki dünyanın modern, çağdaş, demokratik yılları beni hep çok etkiledi. ve yapıları etkiledi ve her iki kültürün din ağırlıklı yapılarında da, kiliselerinde, camilerinde, bilmem nelerinde, yani yapılan sanatsal büyük büyük eserleri beni çok etkiledi. Yani bu benim hayatımın şansı oldu. Farklıyı anlamak, insanları sevmek, düşmanlıklara, aradaki düşmanlıkların ne kadar saçma olduklarını anlamak. Hele son yıllarda bu yeniden bir yeni dönemde büyük reisimiz tarafından başlatılan bu Emevileştirilme dönemine adeta birbiri Emeviler döneminde halk çok fakirken birbiri altında yapılan saraylar ve o saray depremesinin hatırlayınca bugün de paralelleştirince şaşkın kalıyorum ve çok öfkeleniyorum. Yani bizim önümüz Atatürk dünyası ve çağdaşlaşma olmalıdır. Yani herkese saygım var. Farklı düşünceleri anlamaya çalışıyorum ama beni de anlamalarını istiyorum.
Ha canım benim bas. Görür alımcım. O kadar iyi anlıyorum ki anlamak bir yana, bunu biz sizlerden daha iyi bilemeyiz. Söylemesi ayıp bir hanımın yaşı söylenmez ama burada söylemek zorundayım. Siz bu kadar aktif bir yaşam, bu kadar aktif bir zihin, 87 yaşındasınız. Yani 1933 doğumlusunuz. Yani siz 2. Dünya Savaşı'nı da gördünüz. Aile yakınlıklarınız nedeniyle Atatürk'ü de tanımışsınız.
Evet.
Değil mi? Cumhuriyet balolarına gitmiş aileniz, Almanya kültürünü biliyorsunuz. Ben şimdi arada böyle çok girmek istemiyorum ama sizin o yıllarınızı okurken bir annenize aşık oldum. Bayıldım Ali Hanım'a. Ya yani 6 çocuk ne demek? Evet. Yani sizi görücüye gelirken anneniz bir taraftan hamileymiş, yani 6 çocuk. Yaş farkları öyle. Bu taraftan yani, dedim ya
anne,
yani.
Annem Türkiye aşığıydı.
Çok çok.
Ve yani babamla annemin arasında inanılmaz büyük bir aşk vardı.
Çok
İkisi
benim.
De çok güçlü karakterlerdi. Ama birbirlerine o kadar güzel idare ediyorlardı ki ben sanırım ileriki yıllarında özellikle İzmir'e nakilden sonra dekanlık ve rektör yardımcılığım döneminde başarılı olabildiysem farklı hocaları anlayabildiğim için ve öğrencilerimi adeta çocuklar gibi gördüğüm için olabildi. Çünkü biliyorsunuz benim 1933 doğulu olduğuma göre işte o yıllar İzmir'de nakledildiğim yıllarda işte Profesör Sermet Akgün beni zorla dekan yaptı. Olacaksın dedi. Gönül, çok yayınlarım var, çok şeylerim var dedi. Ama ben İzmir'e yeni geldim, İzmir'i yeni tanıyorum. Ben idareci olmak istemiyorum dediği halde hele bir vekaleten oldu dedi. Altı ay o vekaletten sonra aslen dekan oldum. Hem de 9 yıl sürdü. Sonra da Rafet Saygılı beni ısrarla rektör yardımcısı yaptı. Çok değer verdiğim bir rektör oldu. Yani onunla çalışmak beni başka açılardan da çok çok zenginleştirdi. Ege Üniversitesi'nin bütün öğrencileriyle sıkı bir temasım oldu. Onların eğlenceleri, onların toplantılarına hep katıldım. O kadar zenginleştim ki iç dünyama, o kadar zenginleştim ki bir yandan da eşim Doğan Öneys ailesinde o harika İngilizce bilirdi. Ben sonra baktım ki artık İngilizce geçerli. Lisede Fransızca seçmiştim, Almanca biliyoruz diye. İngilizceyi eşim sayesinde onun zorlamasıyla öğrendim. Hatta bir yıl evde benle hep İngilizce konuştu. Makalelerimi Türkçe ve Almanca olarak yayınlıyordum. Sonra Türkçe ve İngilizce'ye çevirdim. Hep ilk eserlerimi, ilk çalışmalarımı kontrol ederdi. Düzeltmeler yapardı. Aferin ya, iyi öğreniyorsun, iyi yazıyorsun derdi. Her konferansımı hadi bakalım İngilizce bana oku şimdi derdi. Çok okurdu o da. Bence de yalnız sanat tarihi değil, evimizde koskocaman bir kitaplık vardı. Onun kitapları, benim kitaplarım ve tabii İhsan yurt dışına açılıp konferans yazı vesaire kitaplar yazınca oradan da bana çok kitaplar gelmeye başladı. Ben ama hep edebiyatı da, Türk edebiyatını da, yani sanat tarihini, camilerle yanı sıra kiliselerin mimarilerini, yani hepsini birden şey ettim. Babam nedeniyle de Türk ressamlarını, Türk mimarlarının çoğunu tanıdım. Yani bu büyük bir şans hayatta. Tabii. Yani bu iki dünya beni çok zenginleştirdi.
Evet. Bu arada hemen araya gireceğim Gönül Hanım. Şöyle ki hem anneniz hem babanız, ben böyle biraz özet yapacağım. Çünkü hızlı geçiyorsunuz. O kadar büyük başarılar, arada yapılanlar var. Siz hemen rektörlüğe geldiniz. Arada neler neler var. Ben Sevinç Hanım'ın hani sizinle yaptığı kitaptaki girişini okuduğumda çok etkilendim ve ne demek istediğini de çok iyi anladım. Evet. Diyor ki bilim insanları açısından iki şey vardır diyor, önemli kriter vardır. Birisi insani değerler, ikincisi de bilimsel yeterlilik. Nadirdir ki ikisi bir arada bulunsun ve bulunursa çok iyidir gibi bir özet yapıyor ve sizin için de öyle diyor. Yani hani bilimsel anlamda insanlık tarihine büyük katkılar sağlamış bazı insanlar var. Biz onları özel hayatlarında tanırsak ahlaki ya da insani değerler açısından beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama sizi... Bir kere herkes seviyor, öğrencileriniz. 45 yıllık bir eğitim hayatı var. Kıskanç değildi diyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi ben akademik hayatı bilmiyorum ama meslektaşlarınızdan hep onları överek, sayarak bahsediyorsunuz ve hep yardımcı evet. olmanızdan bahsediyor. Öğrencilerinize her daim çok yardım etmenizden ve hiçbir şeyi unutmazdı diyor mesela Sevinç Hanım. Diyor ki bir işi sonuçlanana kadar takip ederdi. Şimdi dediğim gibi anne babanıza bakarsak, anneniz bir taraftan çok iyi bir aşçı, pastacı, pastalar yapıyor. Babanız çok iyi bir mimar, aynı zamanda fotoğrafçı, aynı zamanda ressam. Sizin Sevgi Soysal'ın resimleri de var, fotoğrafları da var kitapta. Kaya Yenen'in var. Yani hepiniz bütün bu kültürden, şu anda mesela Aylin Öneytan çok güzel yemek yazıları yazar. Yemek kültürü anlatır. Yani sadece böyle şey tarif değil. Ben bir bakıyorum, şimdi demin anlattınız ya, benim anneannemin kitapçısında çocuk kitapları vardı, işte yemekle ilgili bir şey anlatıyorsun. Sizi de mesela insanlar, büyük profesörler hep yemeklerinizle de anlatıyorlar. Çok iyi bir anneydi diyorlar. Bir taraftan da bunlar zor dengeler. Çünkü mesela annenize de bakıyorum, 6 çocuk var. Evi idare ediyor. Baba arada savaşa gidip geliyor. Ona yani böyle bir dönemde hem ev ekonomisi hem 6 çocuk. Ondan sonra bir taraftan Mine Hanım'ı kolejde okutabilmek için kazanmış çünkü okulu. Yeniden Almanca eğitmenliğe başlamış. Çok evet. çok tutkulu bir hayat ve hep böyle ülkeye, öğrencilere, diğer insanlara bir şey yapma azmi görüyorum sizlerde evet, evet. değil mi? Yani evet. o azim çok acayip bir şey. Sevgi Hanım da, Sevgi Soysal mesela, hani hepimiz biliyoruz ve ben o aile yaşamını okuyunca sizin Sevgi Hanım'ın o tutkusunu da anladım. Cezaevinde sizin mesela bir anınız var. Kafeslerin arkasından size böyle kaplan gibi hareket yapmış, espri olsun diye. Siz ağlamışsınız değil mi? Yani çok evet, evet. zorlu bir hayat, güzel bir hayat.
Evet. Aynı şekilde küçük kızım da Sezgin gazetelere yazıyor. O da 3 master yaptı yani. Onlar da öyle yetişti. Küçük kızından olan torunum Hazar Gökçen, Aylin'den olan torunum Ulya Tan da öyle çok zengin kafalı çocuklar oldu. Yani büyük dünya gülüşleri var. Hı hı. Yani o bir, ama bunlar biraz da büyük bir şans. Böyle iki dünya zenginleştiriyor insanı.
Bu şansı kendiniz de yaratmışsınız. Yani sadece işte Alman anneye sahip olmakla değil, siz hep aramışsınız, bakmışsınız. Tabii ki öyle. Mesela işte o annemi cehenneme göndermeyecek tanrı ya da din arayışından İslam eserleri konusunda bir uzman olmuşsunuz. Yani çok acayip
çok
bir şey.
Çok yayınım oldu, çok kitabım oldu.
Tabii.
O da bir şans. Yani çünkü insan birikimlerini kağıda döktükçe şey diyor, sanki onları tekrar yaşıyor. O seyahatlerini, o çektiği fotoğrafları anımsıyor. Yani o insanı yeniden bir heyecanlandırıyor. Yani her yazı, her ne kadar bir şeyse de, sıkıntıysa da, hele daha sonra bilgisayar çağına geçince bilgisayarı kullanarak yazılanlar, Allah'ım yarabbim, vaktim olmuyordu ki. Eskiden hep ben kurşun kalemle ateşeyle yazıyordum. Sonra sekreterler kağıda döküyordu dekanlığım sırasında. Sonradan bilgisayarı öğrenmeye çalıştım emeklilikten sonra. Hı hı. Şimdi de küçük kızım Sezin beni tekrardan çağdaşlaştırıyor. Gece hep hala ileriyi düşünüyorum. Şu kalan kısa ömrümde neyi ya daha yapabilirim diye. Mesela eşimin aldığı büyük bir arazi vardı Özdere'de. Ondan sonra eşim rahmetli olduktan sonra oradaki yerlerde bir site kurdurdum. Yani Adnan Kazmoğlu'nun projesiyle, yani Bine'nin eşinin projesiyle. Şimdiki de öyle tasavvurlarım var kafamda. Yani onlar şey diyor ama uykularımı kaçırıyor. Bu defa uyuyamayınca sabaha kadar uyuyorum. Geç uyanıyorum. Eskiden hiç geç uyanmak adetim değildi. Mesela şimdi ona çok kızıyorum. 8 oluyor, 8:30 oluyor. Bir de bakıyorum 9'da uyanmışım. Çok kızıyorum.
Aa, çok geç ya. 8:30'da uyanılır mı?
İşte yani böyle. O yaşlanmakla ilgili mesela o tansiyon krizi beni çok kızdırdı. İlaç karşıtıydım. Yani ilaç almayı sevmiyordum. Ama dediler ki şimdilik artık yaşlanma dönemine girdiğine göre dedi. Bunamaya karşı da Alzheimer'dan çok korkuyordum. Çünkü babam Alzheimer'dan ölmüştü. Babam annemi bile tanımıyordu. Annemin eski resimlerini gösterip benim Aliyem bu, sen kimsin diyordu anneme. Hmm. O da annem de numara yapıyor. Ben sizle sığınmış bir fakir kadınım. Size bakacağım diyordu falan. Babam evden kaçıyordu mesela, bulamıyordu. İleri derece Alzheimer olmuştu. O yüzden ben de tabii organlarım eski olduğunca bir sürü nöroloji şeyiyle tabi tuttum kendime. Alzheimer'ı önlemek için bir sürü mesela vitamin hapları vesaire alıyorum.
Hmm. Çok erken yaşlardan beri aslında çok sportmansınız.
Hep erken kalkıp en azından yarım saat bir jimnastik yaparım.
Bir de sizin kayakçılığınız var değil mi?
Kayakçılıkta yani haddim olmayarak tramplerlerden bile atlamaya kalktım. Ondan bir keresinde fena tekerlendim. Tahta kayak kırıldı, karnıma battı. Sonra karnımda loblar oluşmuş, lenf lobları. Büyük bir ameliyat geçirdim yani doçentlik yıllarında. Neyse, onlardan da hiçbir etki kalmadan kurtuldum. İşte böyle şeyler yani, tabii bunlar hep birikintiler oluyor.
Tabii bu arada siz babanızın Alzheimer'dan kaybını anlatırken de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Duyguyla sevginin kaybından sonra babam çok etkilendi diyorsunuz.
Evet. Çünkü çok etkilendi. Tabii. Bir de sevginin o askeri dönemde hapse girmesinden çok etkilendi. Hı-hı. Tutuklanmıştı o da. Yani onlar tabii bende de çok etkileyici oldu. Ve rektörlük zamanında da tabii o sıkı yönetim zamanlarıydı. Tabii biliyorsunuz askeri dönemde idareci olmak da çok çok zordu. Hı hı. Ve de bizim tabii sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi bölümlerde hep de bir çağdaş farklı düşünceler de ortaya çıkıyordu. Ve hep kontrol altında oluyordu hocalar. Ama bir tek sosyolojiden bir hocayı kaptırdım askere. Onu da çok sevdiğim bir insandı Balaban. Ama Balaban'dı soyadı. Şimdi ilk ismini hatırlayamadım. Hı hı. Ama hala onu kaybettiğimizde üzülürüm ve kendimi de suçlarım onu kurtaramadım diye. Ama hem çocuklarımı yani öğrencilerimi iyilikle idare ettim. Onları da kaptırmadım. Tutuklattırmadım. Ama askerden de çok ilginçtir. Yani önce bana çok sert davrananlar oldu ama sonra onlar da beni anladı. Kötü bir binadaydı Edebiyat Fakültesi kurulduğumda. Sonra tıp fakültesinin terk ettiği bir binaya taşındık. Ama bir binada o kadar tamirat gerekliydi ki yani sonunda asker bana yardım etti. Ama elleri çalıştıramayız ki dediler. Onlara yangın tulumları giydirdim. Onlar fakültenin dershane odalarını, koridorlarını boyadı. Yardımcı oldular. Onlar da benim çocuğum oldu. Yani çok ilginç bir dönemdi. O dünyayı da anlamaya çalışırdım.
Tabii işte o bakmakla ilgili. Siz hep şans diyorsunuz ya, o şansı kendiniz de yaratıyorsunuz tabii. Bu arada yine kitaptan şimdi kızlarınızın sizinle ilgili söyledikleri var. Birer evet. Paragraf. Mesela Sezin'in ben bayıldım. Diyor ki onun bir sanat tarihçisi olarak uzak yerlere yaptığı gezilerin anılarını anlatması çok hoşuma giderdi diyor. İran'da sönmüş bir yanardağın kraterine çepeçevre inşa edilmiş bir sarayı ziyaretleri, dibi gözükmeyen kapkara krater gölünde yüzmesi mesela. Ya da Suriye'de bazı kalıntıları ararken yol sorduklarında bir köylünün yerin dibini işaret etmesi. Değil mi? Meğer aradıkları yıkıntılar kum fırtınası nedeniyle gömülmüş kalmış. Annem tüm bu anılarını, hikayelerini son derece renkli biçimde anlatır ve insanın hafızasına tüm anlattıkları kazınır. Yani evet. Bu şahane mesela değil mi? Çok tatlı.
Evet. O şeyde Suriye'yi ilk seyahatim Alman profesörle olmuştu. Ve Kuzey Suriye'de Ruzafa'da bir Emevi sarayı kazısında çalışmış. Fakat kazı tamamlanamadan işte o harp yıllarında vesaire kazı yarım bırakılmış. Biz sonra Ruzafa Sarayı'na, o Emevi saraylarına hep onunla dolaştık. Sarayı arıyoruz. Ciple saray kalıntısının üstündeymişiz. Bir bedeviye rastladık, sarayı sorduk. İşte altınızda ya dedi. Ama kum fırtınalarıyla saray kazısı tekrar örtülmüştü.
Sezin'in söylediklerinden devam edeceğim, Aylin'e bağlayacağım. Çok güzel çünkü. Diyor ki Sezin, bir yandan çok programlı, metodik, gerçekçi ve ciddidir annem. Öte yandan da son derece duygusal, heyecanlı, şakacı ve eğlencelidir.
Evet.
Diyor ki hangi yanına ve anına denk geldiğinize bağlı. Özdere'de kocaman dolunay dağların üzerinden yükseldiğinde heyecanla hepimizi ya o ya da babam muhakkak çağırırdı diyor. Benim çok hoşuma gitti bu. Sonra asıl Aylin kopardı beni. Çok güldüm. Çünkü Aylin'i hepimiz biliriz ki son dakikacıdır. Çok ayrıntıcıdır daha doğrusu. Bir yazı yazarken çok bakar, ayrıntılarına girer. Ondan sonra bırakır. Biz yemek yeriz mesela bir takım basın seyahatlerinde. Aylin mutlaka masada yazı yazıyordur. Biz de çok güleriz. Diyor ki Aylin, annem her zaman hep dakiktir. Onun içine işemiş bir Alman disiplini var. Kardeşime evet, hamileydi. Bu şahane bir anı. Kardeşime hamileydi. Karnı burnunda kitap yazıyordu. Gece geç saate kadar oturur çalışırdı. Hep tıkır tıkır daktilo sesini duyardım. O yıl lise sona geçmişim. Yaz geceleri zaten hayta geziyorum. Gece geç yatıyorum. Bir gece gene geç vakit ben yatmaya giderken daktilodan sayfayı çıkarttı. Elle bir not ilave etti ve noktayı koyduğu gibi kalemi bıraktı. Ve işini vaktinde bitirmiş olmanın muzaffer edasıyla artık bu gece doğurabilirim. Kitabı bitirdim, son noktayı koydum dedi. Sabah uyandığımda artık bir kardeşim vardı. İnsan bu kadar mı dakik olur?
Ben öyle fazla doktora gitmeyi falan istemezdim. Eşim ısrar ederdi. Paldır küldür Oran sitesinde oturuyorduk. O zaman Oran dağ başıydı. Yollar çok karlı oluyordu. Allah'tan kışın doğurmamışım.
Anılarınızı okurken bu konudaki, ya dedim ki kadın ne kadar kolay doğumlar yapmış, ne kadar kolay hamilelikler geçirmiş, ama muhtemelen öyle değil. Ama siz o kadar çalışma aşkı içerisindesiniz ki, mesela Katrina Otadon'da yani biraz baskıcıymış anladığım kadarıyla. Evet disiplinli, evet çok iyi bir hoca, ama mesela siz ilk hamileliğinizi söylediğinde biz ne olacağız gibi bir tepki vermiş mesela. Siz hep böyle...
Evet, çok tepki verdi ve ben... hamileliğim sırasında bana bir seyahatimiz vardı.
Evet.
Profesörle asistan Oluş Arık'la beraber ve bir seçme öğrencilerle beraber bir araştırma gezisine çıkardık. O yazki programımız Van yöresiydi. Trende gidiyoruz. Yahu dedim, şimdi bu hatuna anlatmazsam hamileliğimi belki yer yer zorlanabilirim. Dağ taş, çünkü tırmanırdık ederdik bilmem neyin. Van'ı da tanımıyorum. Hı hı. Dedim ki işte biliyor musunuz, size bir sürprizim var, bebeğim olacak deyince kadın dona kaldı. Ben ne olacağım? Yüksek ne olacak? Ne olacak dedi. Kompartmanı terk edip gitti.
Ya işte çok acayip, bir kadın bir de bunu yapıyor. Yani evet, hani
şeydi. O da çok disiplinliydi. Sonra döndü. Neyse ben de vaktiz annesi olayım dedim. Yuttu kapı dedim, benim kayınvalidem ne der dedi. İyi olursun dedik. Senin doğunca hakikaten bizim eve geldi. Bir şeyler tutuladı.
Ya... İşte çok zor bir hayat. Aslında şimdi bugünden bakınca sizin hayatınızı, başarılarınızı iki katıyla çarpmamız gerekiyor. Çünkü ben biraz onu anlatayım. Şimdi sizin aktif olarak çalıştığınız ve bu kitapları yazdığınız, bu araştırmaları yaptığınız yıllarda seyahatler farklı, uçaklar farklı, otobüs şartları farklı, renkli film bile bastırmak farklı. Siz mesela işte o babanızdan gelen kültürle, fotoğrafçılık merak renkli filmleri Almanya'ya götürüp tab ettiriyorsunuz. Sizin fotoğraflarınız...
Postayla gönderiyordum. Tabii. Postayla. Yani... Aquacolor çalışırdım, gelir kullanırdım renklilerde. Onları küçük böyle zarfları vardı. Hı hı. Satın alırken o zarfla Almanya'ya gönderilirdi. Orada banyo edilip Türkiye'ye geri gönderilirdi.
Tabii canım, siz bugün şimdi cep telefonlarıyla millet neler çekiyor, ama siz profesyonel fotoğrafçı olmak zorundasınız. Evet, profesyonel gezgin olmak zorundasınız.
Hep yanımda yani bir foto taşı derdim. Taşı çanta demek. Foto taşı derdim. Bir fotoğraf çantam vardı. İki Leica'm. Biri siyah beyaz için, biri renkli için. Filmlerim ve çeşitli objektifler. Yakın çekim için, uzak çekim için.
Gene devam edeyim ben. O zamanlar Türk İslam Sanatı konusunda çok da az kitap var. Çok az çalışma var. Yapılan çalışmaların çoğu, işte dediğiniz gibi kütüphaneler bile geniş değil. Yayınlar yaygın değil ve belli dillerde. Evet, Türkçe de çok az var. Allah'tan siz işte Almanca biliyorsunuz, İngilizce eşiniz biliyor, siz biliyorsunuz. Fransızcaya biraz hakimsiniz ve hep görebiliyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Ve hatta anınızdan bahsedin isterim. Atina'ya gidiyorsunuz, Beneki Müzesi'ne ve Yunan seramiği olarak tanıtılan 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Çanakkale seramiklerini görünce siz diyorsunuz ki ben bu Çanakkale seramiklerini bir anlatayım, değil mi?
Evet evet. Sonra İngiltere'de de Victoria Albert Müzesi'nde birçok saat Çanakkale seramiğini gördüm ve işte o kitabı yazmaya karar verdim. Ama tabii benim bir şansım da iyi arkadaşlarla birlikte asistanlık döneminde yetişmem. Oluş Arık, İzmir'de Yani onlar büyük şans. Yani insan şansla fırsatları birleştiriyor diyeyim.
Evet, tabii. Siz çok güzel kullanmışsınız ve çok çok çalışmışsınız. İşte kızlarınız evet, anlatıyor.
Evet, çalışmak, hayatın çalışmak demiyorum ben ona. Yani o da bir zevk ortamına, heyecan ortamı. Çünkü o anılarla birlikte, resimlerle birlikte bir şeyi yaratmak, eskiye bağlamak ve o yüce eserler karşısında heyecanı tekrar yaşamak.
Ay çok yani güzel.
Öyle bir insan. Ama az yayın var diyordunuz ya, evet. Dediniz ya, ama bizden önce İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde de çok değerli, yine yurt dışında eğitim de almış profesörler vardı. Onların da benden önce büyük profesörler vardı yani. Mesela Oktay Aslanapa, İslam sanatı alanında Avusturya'da da bulunmuş, eğitim almış bir profesördü. Semavi Eğice'de Bizans sanatında eğitim almış, Bizans sanatı kürsüsünde eğitimi veren ama Osmanlı sanatının da yakından takip eden bir insandı. Aslanapa'da özellikle ilk Selçuk sınıf sanatına kapılarını açan bir insandı. İlahiyat Fakültesi'nde de Suud Kemal Yetkin vardı. O da İslam sanatıyla ilgileniyordu. Hatta Suud Kemal Yetkin profesör, benim profesörüm Almanya'dan çağırılınca, Ekrem Akurgal falan, Sedat Alp, o zaman Atatürk döneminde yurt dışına götürülenler bir tarihte hakim durumda profesörlerdi. Çok değerli, uluslararası bilim adamlarıydı.
Siz Anadolu'yu bölge bölge gezmişsiniz.
Evet.
Şamanizme merakınız var ve bu konu üzerinde çalışıyorsunuz. Selçuklu dönemi çalışıyorsunuz. İslam eserleri, Türk eserleri. Konya, Karaman, evet. Ermenek, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Trabzon, Sinop, Samsun, ben böyle sayabilirim. Bitlis.
Evet, Erzurum, Doğu Anadolu'nun hepsi.
Tabii.
Evet.
Size şunu soracağım. Nereden özellikle çok etkilendiniz ve bize bir tavsiyede bulunsanız şu vallahi illere mutlaka gidin diye.
Hepsi beni ayrı ayrı etkiledi. Yani ayırmam mümkün değil.
Öyle mi?
Ama bu figür dünyasına ilgi duymam, şamanizme ilgi duymam, özellikle Selçuklu medreselerindeki ve bazı türbelerdeki büyük figür tasvirleri beni o yöne yönlendirildi.
Hı hı.
Yani çeşitli önemli kitaplar vardı. Onları okuyunca mesela Selçuklu medreselerinin kortallerinde şeyde Sivas'ta, Tokat'ta, Erzurum'da büyük hayat ağaçlarını görürsünüz. Kortalin iki yanında iki büyük hayat ağacı, üzerlerinde kuş tasvirleri, nar tasvirleri ve tepede bir çift başlı kartal. Bazı Nide Hidavent Hatun türbesinde olduğu gibi bazılarında da yine hayat ağacı üzerinde kartal. İşte altta nöbetçi hayat ağacını koruyan arslanlar veyahut da yer altında timsah başları, böyle çıkan timsah başları görürsünüz. O nedenle tabii onlar şamanizmden intikal eden hayat ağacı inanışıyla ilgili. İslam sanatına ama özellikle Selçuklu sanatında yer alan şeyler ama İslam el sanatlarında fil dişi dünyasında daha sonraki minyatürlerde falan da, taht ahşap işlemeyle hep yani bu figür tasvirleri var. Sfenksler, sirenler, simurklar, hayat ağaçları vesaire. Onlar benim çok ilgimi çekti. O yüzden seri halde makaleler yazmaya başladım. Selçuklu taş işçiliğinde ve o da Çinlilerinde hayat ağacı, arslan, ejder, boğa, balık gibi çeşitli makaleler. Hep onlar önce Almanca sonra hep İngilizce yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki kongrelerde de konuşmalar yaptım. Onlar orada basıldı. Kimisi Türkiye'de basıldı. Yani ilginç. Orta Asya dünyasına da beni açtı. Selçuklu dünyası. Çünkü kökleri de oradan geliyordu.
Tabii dünyayı da gezmişsiniz. İşte İran maceralarınız çok acayip. Çarşaf kiralamalar, o fotoğraf makineleriyle evet, o çarşafla evet. Fotoğraf çekmeye çalışmalar.
Peki... Mısır'da öyle çok ilginçtir. Yani Mısır'da da yani Osmanlı'yı falan, oradaki Osmanlı camileri falan da beni çok ilgilendirdi ama tabii Firavun dünyası, muazzam şeyler, piramitler vesaire de beni çok ilgilendirdi. Yani ben bir başka dünyaya atıldım. Hı. Benim gençliğimdeki sokaklar vesaire o kadar kirli ve şeydi ki Arap erkekleri hatta o dar sokaklarda şeyleriyle yere çökülüp hemen orada işiyorlar. Yani ben hep o ara sokaklarda ve camilere, eserlere giderken hep bir maydanoz veyahut da bir nane dalı alıp onu bulduğumda tutuyordum.
Çok iyiymiş ya.
Sonra aynı şekilde Pakistan'da mesela o kadar zenginlik ve fakirliği bir arada gördüm ki yani inanılmazdı tezatlar ve kadınların dünyası bütün Kuzey Suriye'de de daha sonra şeyde Kairoan'da ya Kuzey Suriye'de Afganistan'da, İran'da vesaire Hindistan'da o kadar farklıydı ki tabii bu farklı kültürleri anlamak, onları hazmetmeye çalışmak ve onların arkasındaki din anlayışının da mimariye yansımasını izlemek. Daha sonra o Sovyet Bilimler Akademisi'nin davetiyle gittiğim Samarkand, Buhara vesaire seyahatlerin, Taşkent seyahatlerine, yani Orta Asya seyahatinde. Sonra Moskova'daki büyük o müzede, Leningrad'daki büyük müzede. Yani onları görmek beni o kadar farklı dünyalara ve zenginliklere attı ki yani bunları algılayabilmek, görmek büyük şanstı. Tabii ama o ilk etkinliklerim ve ilk yayınlarım bana bu davetleri kazandırdı. Hı hı. Yani ama tabii bunları da hep çok çalışma gerektirdi. Alaaddin Kubat'ın Yazlık Sarayı, Kuba Dabası da ilk profesyonel tezisini şeydeki Oral'dan sonra başlatan benim profesörümdü. Oraya Oluş Arık'la birlikte katıldık. Ve de o kazıdaki bütün çineleri teker teker çekerken ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Büyük bir şanstı o. Ve hemen çıkan Çinliler de kazımıza bir Hollandalı restoratör katılmıştı. Sonra ben İzmir'e nakledilince daha Ankara'da Kültür Bakanlığı bizim devam etmemizi istedi. O zaman Mehmet Önder kültür müsteşarıydı. Yani o devam etmek istedi. Biz de Otodol tekrar gelecek, o devam edecek diye onunla devam etmek istemedik. Yani profesöre ihanet edecek gibi hissettik kendimizi. Hı hı. Sonra ben İzmir'e geçtikten sonra Oluş ve eşi Rıçan Arık devam etti o kazıya. Ve bütün sitenin kazısının planını çıkardılar. Yani... Küçük saray, büyük saray ve bütün ona bağlı yapıları da çıkardılar. Ve çok önemli cilt cilt kitaplar çıkardılar. Yani onların çıkardıkları kitaplarla çok gururlanıyorum. Profesör hayatla olsaydı herhalde çok sevinirdi. Ama ilk yurt dışı slaytlarım nedeniyle Amerika'ya davet edilmem, Real Gallery'de konferans verebilmem, Esin aile atıl sayesinde o sırada o da Amerika'da idi. Esin atıl sayesinde Amerika'da çeşitli üniversitelerde konferans vermemde o sayede oldu.
Hı hı hı.
Evet.
Ya şahane o Kubadabat bulguları siz öyle bir anlatmışsınız ki ben çok çok etkilendim. Yani evet. Diyorsunuz ki saray duvarlarını süsleyen Çin'i kabartmalar Türk ve İslam sanatı alanında büyük heyecan yarattı. Yıldız.
Evet, o zaman Çinliler çok renkli Çinliler de hep figür tasvirleriyle dolu.
Tabii.
Çin taşı, kartallar, aslanlar, simyurtlar, av hayvanları, ev yazısı. Es Sultan yazılı Çinliler neler neler.
Çok yani çok güzelmiş.
İyi ki Ruçan ve Oluş özellikle de Ruçan daha çok yayın yaptı o konuda. Bunları daha sonra benim de kazıya katılamadım. İdari yönelimde değil de katılamadığım dönemlerde yayınlarıyla Kubadabat'ı çok daha geniş çapta tanıttılar.
Peki size şunu da soracağım. Genel bir bilgi vardır. İslam figüre izin vermez diye. Onun doğrusu tam olarak nedir?
Yok canım öyle bir şey yok. Koskoca medreselerin önünde cephesinde figürlü tasvirler var. Hı hı. Türbelerin önünde cephelerin figürü hayat ağaçlarıyla ve figürlerle, aslanlarla, ejderlerle kartallarla, kuşlarla dolu. Yani daha tutucu bir anlayışla sonra yerleşen bir şey. Ama İslam el sanatları ahşap, fil dişi, maden sanatı, çini gibi bütün el sanatları da figürlerle dolu. Yani hep de bunların sembolik anlamları da oluyor. Hı-hı. Ve öyle kullanılıyor.
Bu kadar kitap yazdınız, kitaplara katkıda bulundunuz ama diyorsunuz ki hani Kültür Bakanlığı'nın sayfa başına verdiği ücretler dışında ben onlardan çok para kazanamadım diyorsunuz ki.
Yani o hala öyle. Yani bilim adamları kitaplarıyla para kazanmaz ki. Hı-hı. Her bir yayın akademik kariyerimize, kariyerde çabuk yükselmemiz için basamaklar oldu. Hı hı. Bizim dünyasında tanınmak, bize yurt dışına seyahat şansları açmak şans doğurdu. Bizim parasal değil ama bilim dünyasında uluslararası bir ad kazandırmamıza yardım oldu. Hı hı. Yani bu büyük bir şans.
Tabii.
Yani bilim insanı para kazanmak için kitap yazmaz, alanına bir katkı sağlamak, gelecek nesillere bir şey bırakmak için makale yazar. Bizde o kafa var.
Ya canım benim, ben sizi çok seviyorum Kerel Hanımcığım ya. Ya o kadar tatlısınız ki. Ya gerçekten bu zihin, bu aşk, yani hep şans diyorsunuz. O da çok hoşuma gidiyor. Hep bu kadar uğraşmışsınız, çalışmışsınız ve bunu o kadar sevmişsiniz ki yaptığınız işi. Ve çok acayip bir şey de görüyorum. Siz 6 kardeşsiniz ve hep kadınlar ne kadar baskın ve iş bilir olmuş, çok ünlenmişler. Hepiniz başka soyadlarla eşten eş nedeniyle. Mesela Sevgi Soysal'da sizin kardeş olduğunuzu çok tanıyanlar biliyor. Duygu Hanım öyle. Gürer Aykal'ın da eşi, kareograf.
Evet, evet.
Ya çok genç yaşta kaybetmişiz onları. Kaya Bey de aslında.
İkisi de 43 yaşlarında göğüs kanserinden kaybettim.
Hı-hı.
Yani benim gençliğimde göğüs kanseri hep bir korku gibi önümde durdu ama hep pek aldırış etmedim. Ama hep mamografi yaptırdım.
Hı hı.
Yani test dikkatle takip ettiğim doktora şeyi oydu. Özellikle Ege'ye geçtikten sonra idari dönemlerimde. Yani hep ondan korktum ama Yine de inanıyordum ki sıyırırım diye.
Babasının kızı. Babanız hiç hasta olacağınıza inanmazmış değil mi?
Evet. Yani. Babam bize kendinize iyi bakacaksınız. Hastalanmak yasak dedi. Onun için öyle iki kızını erken kaybetmesi ona çok ağır geldi. Çok ağır geldi.
Ya bir de sizin eğitiminize, aile yaşantınıza bakıyorum. Film olur diye düşündüm. Birkaç sahne film olur. Mesela annenizle babanızın tanışması, anneniz dans hareketleri gibi buz pateni yapıyor. Babanız hiç bilmediği halde buz patenine girişiyor ve evet, kızın önüne düşüyor ki kendini göstersin. Öyle evet, tanışıyorlar. Evet. 1900 evet, kaçlı yıllar.
Tabii babam eğitim için Sütkuart'a gidiyor, mimari fakültesine şehircilik ve mimari öğreniyor ve spora meraklı ve işte o da Sütkuart'ta çok güzel buz pateni alanları da var. Bir gün buz patenine gidiyor, annemi görüyor. Çok güzel bir genç kız ve harika buz pateni dönüyor, dönüyor. Babam paten kiralayıp gidip özellikle dibine düşüyor.
Ya şahane film gibi sahneler. Bir de sizin bu liseyi bitirdiğiniz yaz ailecek, bütün aile, 8 kişi Almanya'ya evet, gidiyorsunuz.
Volkswagen. Almanya. Sonra Volkswagen minibüs almıştı babam. Ben liseyi yeni bitirmiştim. Biz yani bütün kardeşler, bir tek köpeğimiz katılmadı. O Volkswagen minibüsle işte Yunanistan falan bütün Balkanlardan geçerekten Stuttgart'a kadar minibüsle gittik. Tabii özellikle Selanik'ten geçerken böyle o zaman yollar kötüydü. Böyle Türkiye'den bir araba geldiğini gören köylüler bizi büyük heyecanla yani kalan Türk kökenliler herhalde. Büyük heyecanla alkışlıyorlardı, el sallıyorlardı. Babam da öyle el sallarken çarptı ve şey, zaten Volkswagen minibüsün önü yattı ya,
evet,
böyle içi çöktü. Araba bizi sağ salim Stuttgart'a kadar götürdü. Büyük bir tamire girdi sonra. Her türlü şeyimiz, konservalarımız, bilmem nelerimiz de vardı. Hep annem ve pratik tabii öyle oturma sandalyelerimiz, hep pratik her şeyimiz vardı. Zaten yazlarımızı da Abant'ta çadır kamplarında geçirirdik. Şöyle büyük aileyi otele götürecek kadar bahşi her ne kadar yüksek olsa da tabii bütün aileye yetişmezdi. Onun için bütün yaz kamplarımız çadırda geçerdi. O hayatımın en renkli günleridir onlar. Bütün o sabah sporlarına katılırdık. Dağ yürüyüşlerine katılırdık. Çok güzel günlerdi. Ben hatta akordiyon çalardım. Otelin akordiyonunda. Benim akordiyonum yoktu. Ondan sonra kardeşlerim dans ederdi öyle. Tangolar vesaire.
Ya maşallah, herkeste de bir yetenek var. Bir de hepiniz de çalışıyorsunuz aslında. Herkes kardeşine evet, evet, bakıyor, anneye yardım ediyor, yemekler evet, evet, yapılıyor. Hatta Sevgi Hanım'la bir anınızı anlatıyorsunuz. Biraz Caddebostan'a bir tanıdığınıza ya da akrabanınıza geldiğinizde size o hayat tatil gibi geliyor. Hiç iş yapmıyorsunuz neredeyse. Hep alışmışsınız çok ev işi de yapmaya, değil mi? Çok çok hoşuma gitti mesela o
evet,
günler.
Evet.
Bu arada Gönül Hanımcığım, klasik sorumuzu evet, sormak istiyorum. Nasıl olunur? Bizler neler yapalım bu hayatta daha başarılı ve daha iyi olalım? Bize biraz öğüt verseniz de kendi hayatınızdan.
Yani, biz Atatürk dönemi kültürüyle büyüdük. Yani bir saray döneminden bir büyük atılım yapan döneme girdik.
Evet.
Ve benim çocukluğumda hatırlıyorum Almanya'da benim büyük babam, yani harpten büyük babadan sonra onu hiç tanımadım. Hep yani Türkiye hayranıydı, Atatürk hayranıydı. Yani öyle bir Türkiye'de büyüdük ve o yüzden de bu iki dünya arasındaki farkı özellikle sanat tarihine girince o açıdan da hep karşılaştırdım. Yani O yüzden de şimdi çok kızgınım. Hı hı. Yani bu değerlerden uzaklaşmak çabası, ne bileyim ben, eski geleneklerimize, adetlerimize çok saygılıyım ve dinlerlere de saygılıyım ama bu şekilde bir şeyi, ilerici şeyi reddedip de böyle Emevi dönemi bilmem nelerine adeta ilkelerimiz artık o doğrudur gibi büyük reisimizden konuşmalar beni çıldırtıyor.
Peki biz nasıl yapalım? Neler yapmalıyız? Nasıl üretken olalım? Değil mi? Bir üretken olalım
yani,
bir kere.
Yani her bu isteyen üretken olur. Aklı da varsa, vicdanı da varsa doğru yolda üretken olur. Ne diyeyim ben? Çok çok değerli bilim adamlarımız var. Çok değerli yazarlarımız var. Çok değerli gazetecilerimiz var. Ama benim en sevdiklerimin hepsi içeride. Ve haksız olarak içeride. Buna isyan ediyorum. Yani onun için yılmamak, yine o devrimci ruhumu içimizde taşımak, kavga etmeden çözümlere gitmeye çalışmak tek şey. Ama hayatı sevmek lazım. Hayatı ve yaptıklarına inanmak lazım. Ama çok değerli bilim adamlarımız var. Hem sanat tarihi alanında çok genç, çok geniş kuşaklar yetişiyor. Çok çok iyiler. Hı-hı. Bizi aşan yayınlar da yapıyorlar. Yani biz tıp tarihinde, bilmem, siyasette, tarihte, her alanda çok değerli bilim adamlarımız var. Onlara çok saygı duyuyorum.
Çok güzel anlatıyorsunuz ya Gönül Hanımcığım. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki bu kadar sene, bu kadar etkin çalışmışsınız. Bu arada dinleyenler için şunu da söylemem lazım. Gönül Hanım, ben dediğim gibi 80 yaşındayken tanıştım ve çok güzel bir kadın. Gençlik fotoğraflarınıza baktım. Maşallah, böyle her seferinde aman Allah'ım bu ne güzellik diyerek baktım. Bu da zor olmalı.
Ama hala gözlerin ne güzel diyen oluyor.
Ya gözleriniz ama bütün mesela anılarını anlatanlar diyorum ya sizin hakkınızda. Yani biz o çevirileri yaparken derslerde ya da ders anlatırken hani güzelliğine bakmamak için zorlanırdık diye anlatıyorlar. Yani bunu bütün herkes söylüyor. Yani hem güzel bir kadın olmanın zorluğuyla da eminim boğuştunuz bir dönemde.
Vallahi hiç o konuda zorluk çekmedim. Hayvanlarımı da sevdim. Onları da idare ettim.
Vallahi ya,
ama hep şeyle, belirli mesafeyle, bizim zamanda öyle öpüş kokuş yoktu.
Ama ya benim çok hoşuma giden bir şey, ailenin bütün kadınları bir taraftan da flörtözlüğü böyle,
evet,
hani.
Evet evet. Çok iyi erkek arkadaşlarım vardı. Abim arkadaşları, benim de arkadaşlarım ama çoğu da hayranım oldu. Abimin olması büyük avantaj yani, o da bir şans.
Tabii şans yani. Ve o kadar güzel anlatıyorsunuz ki hem kardeşlerinizin hem kendinizin böyle, hatta kızlarınızın çapkınlıklarını ailene öyle bir anlatmışsınız ki böyle hayranları vardı, işte kayak şampiyonuydu. Ya bayılıyorum size Gönül Hanım. Sizin gibi keşke daha çok insan olsa. Şahane bir nesil temsilcisisiniz bizim açımızdan. Emeklilik nasıl gidiyor? Son onu sorayım Gönül Hanım.
Vallahi bu yaşlıların hani hapis kalma dönemi var ya bu koronadan.
Evet, evet.
Yani iyi ki evin balkonu salona bağlanmış durumda. Yani önümdeki dut ağaçları büyük teras gibi, oradan görebiliyorum ama yani hiç bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. Hep yazlığa da daha gidemedim. Her gün yüzerdim, iki defa en azından. Uzun yürüyüşler yapardım. Ve her işimi kendim hallederdim. Bankaydı, şuydu, buydu. Şimdi tabii o içeri tıkılınca, bunları yasaklanınca yapamadım. Hı-hı. Allah'tan izin geldi. Evini daha da çağdaşlaştırdı. Ama bu yeni telefona zırt pırt hala alışamadım.
Yok, şu ana kadar biz şimdi telefonla yapıyoruz ya yayınları, en kolay yaptığım insanlardan birisiniz. Yani Gönül Hanım, şakır şakır hiçbir sorun yaşamadan podcast çektik yani. Maşallah maşallah, çok iyi olmuş eminim. Bu dönemi de, o sıkılganlığı da siz bir şeylere dönüştürürsünüz. Nasıl bitirelim? Ne demek istersiniz programın sonunda?
Vallahi iyi ki sizi de tanıdım.
Ben
bak,
de
o da bir şans.
Benim için şans.
Ne diyeyim işte. Yine heyecan dolu yeni planlarım var. Ama yazmak çizmek değil.
Hmm.
Bu son hastalandım ya, o konferansımı verememiştim ama o da kayıtlarda var. Çöken bilgisayarımdan önce ilk resimlerini de şey etmiştim. Kendim veremesem bile sevinci rica edeceğim, o konferansı da o verir.
Verirsiniz, artık her şey online yapılıyor Gönül Hanım. 87 yaşında bu azim, bu neşe, hep işte Sevinç Hanım da onu anlatmış ya, sadece bilim insanı
vallahi,
değil
tamam,
neşe de var.
Alanında yeni yazmak için her çıkan yeni yayını izlemem gerek.
Hı-hı.
Ama ben her gün çok okuyorum ama başka şeyleri de çok okumak istiyorum. Her konuda o kadar yeni önemli kitaplar var ki, ne bileyim o Homo sapiensler, yok bilmem neler, yani çok ilginç romanlar var. Oya Baydar'la Emel'in son kitaplarını, mesela iki kadın kitabını çıkardık, koskoca bir kitap, onu okuyorum. Ha babam okuyorum, yani okumayı seviyorum, onları da okumak istiyorum. Onun için artık yazmayı kendime yasaklıyorum. Konferansları da yasaklıyorum. Artık farklı alanlarda okumak istiyorum. Hep sanat tarihi olmaz.
Evet, olmaz ama şahane işler yapmışsınız. Yüzlerce öğrenci yetiştirmişsiniz. İyi ki varsınız. Bu kadar kaynak, bu kadar güzel şey. Çok sağ olun ya Gönül Hanım. İyi ki de katıldınız podcastime. Nasıl olunlara?
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sizi tanıdığıma çok sevindim.
Ben de.
Sağ
ben
olun,
de.
Var olun.
Çok sağ olun vallahi. Çok teşekkür
ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.